Ayrım 12, sayfa 210. Çinli yazar Lu Xin'in Bir Delinin Hatıra Defteri adlı bir öyküsünü okumuştum yıllar önce. Gogol'ün aynı adlı öyküsünden yola çıkılarak yazılmış, doyumsuz bir öyküydü. Aynı adlı bir öykü tasarladım dün gece. Saatlerdir bu öyküyü geliştirmeye çalışıyorum kafamda. Karı koca arasında geçecek iki kişilik bir öykü. Kadın, öyküyü tam bir Çehov yalınlığı içinde anlatacak. Bir hücre öyküsü. Küçük notlar alıyorum aklıma geldikçe. Bir bakıma kendi günlüğümün dışında bir de bir delinin günlüğünü tutuyorum. Delinin günlüğünde daha özgürce yazıyorum kafamdakileri. Tasarladığım bu öyküyü yıllar sonra çok başka bir yapıda kendi gecesinde adıyla yazdım. Öylesine minik yazıyorum ki notlarımı, okunamasın diye de bozuk bir yazıyla yazıyorum. İyi ki gözlerim bozulmadı daha. Tıpkı üniversitede yazılı sınavlardan önce küçük küçük kesilmiş kağıtlara yazıp hazırladığım kopyalıklar gibi. Hayatım boyunca her yazılı sınav öncesi böyle minik kopyalıklar hazırlardım. Ama hiçbir zaman kopya çekmeyi beceremedim. Bir kere çekmeye kalkıştım, olmadı, yapamadım. Lise birinci sınıftaydım. En önde oturuyordum, sorunun yanıtını veremiyordum. Öğretmenin uzaklaştığı, arkasını döndüğü anda cebimdeki kopyalık kağıdı bulup titreyerek çıkardım. Tam avucumu açıp kağıda bakacağım sırada hiç beklemediğim bir şey oldu, boşaldım. Keyiften değil, belli ki korkudandı. Yapış yapış donumla, pantolonumla güç tamamlamıştım yazılı sınavı. Hukuk fakültesi son sınıf bitirme sınavlarına hazırlanıyordum. Yıl boyunca fakülteye adımımı atmamıştım. Her yıl yaptığım gibi sınavları bir ay kala bütün ders kitaplarını masanın yanında üst üste yığdım. Kitap yığınının boyu çalıştığım masanın boyunu aşıyordu. Eczacı olan karım şaşkınlıkla beni izliyordu. Eve kapanmıştım. Başımı kitaplardan kaldıramıyordum. Sınavlar ya arka arkaya her gün ya da bir iki gün arayla yapılıyordu. Bir ay içinde bu kadar sayfayı okumam olanaksızdı. Kitabı açıyor, bütününü hızla gözden geçiriyor. Sonra başa dönüp bölümleri atlayarak en önemli yerlerini bir örnek kesilmiş minicik kağıtlara özetleyerek yazıp kopyalıklar hazırlıyordum. Uyumadan doğruca sınava gittiğim günler oluyordu. Sınavdan çıkınca eve dönüyor, bir iki saat uyuyor, yine geçiyordum masanın başına. Sınavlar oldukça iyi geçiyordu. Karım durmadan kahveler taşıyordu bana. Eczanesi yakındı, 50 metre ötemizdeydi. Kitap yığını dibe inmişti. Son sınavdı. İş hukuku okuyacağım son kitaptı. Kitaptaki bütün görüşler, bütün yorumlar görüşlerime karşıydı. İşçi sınıfını küçümseyen, ezmeye çalışan bir görüşle yazılmıştı kitap. Yine de kopyalık hazırlayarak bu sınavı da geçeceğime inanıyordum, bitkindim. Sabaha doğru kitabı da, kopyalıkları da bitirmiştim. Karım durumuma acımış olacak, bir koşu gidip eczaneden bir ilaç getirdi. Bu ilacın beni toparlayacağını, doping etkisi yaratacağını söyleyip ilacı içirdi bana. Ayaküstü kahvaltımı yedip fakülteye yollandım. Birinci sınıfın büyük amfisindeydi sınav. Bu aralar Uğur Muncu fakültede asistandı. Gözlemci olarak o da gelmişti salona. Yazılı kağıtları dağıtıldı. Konularına göre ayırdığım, değişik ceplerimi yerleştirdiğim, kopyalıklarımı titreyerek de olsa bir bir yoklayıp, güvenimi tazeledim önce. O sırada hoca, kürsüye çıkıp soruları yazdırmaya başladı. Yanıtlarını bildiğim kolay sorulardı. Kopya çekmeme gerek kalmayacaktı. Uğur Mumcu başucuma geldi. Asistandı ama yakın arkadaşımdı. Sorular nasıl dedi? Çok kolay dedim. İlk sorunun yanıtını yazmaya başladım. Gerisini hatırlamıyorum. Eriyip gitmişim. Uğur götürmüş beni eve. Kendime geldiğimde akşamdı. Durumu kavrayınca karıma söylemediğimi bırakmadım. Zavallı kadın çok üzgündü. İçirdiği ilaç doping yapacağına ters yönde etkilemiş beni. Olurmuş bu. Öbür bütün derslerden çok iyi notlu olarak geçtiğim halde iş hukukundan kaldım. Eylül'deki sınavı girip o dersten de geçtim. Fakülte bitmiş oldu böylece. Şaka maka, fakülteyi iyi dereceli bitirdiğim yazılıydı diplomamda. Şimdi kim bilir nerededir o diploma. Diplomamı yıllarca sonra annem ölünce eşyalarını toparlarken buldum. O son sınıf sınavlarında da bütün önceki sınavlarda olduğu gibi bir kez olsun kopya çekmedim, çekemedim. Ancak bu hazırlıkların bana bir yararı oluyordu. Okunamayacak kadar küçük yazılmış özet yazılar, belleğimde geçici de olsa yer ediyor, sınavda kopya çekmeme gerek kalmıyordu. Şimdi yine güç görülür, güç okunur, küçüklükte yazıyorum ama şaka maka pek çok şeyi de yazıyorum defterime. Dilerim bu minik notlar ileride yazacağım öykülerde işime yarar. Bir yolunu bulup dışarı uçurabilirsem tabii ya da buradan çıkarken bir gün çıkarsam, bütün bu yazdıklarımı el koymazlarsa. Az önce koğuşun kapısı açıldı, derinden gelen çatlak bir ses adımı çağırdı. Efendim, dedim. Duymamış olacak ki, burada mı, diye bağırdı. Buradayım. Kapı kapandı, yaklaşan hiçbir ayak sesi duyulmadı. Kimdi, niye beni aramıştı? Salıverilme haberi olabilir mi? Hiç sanmam. Sorguya mı? İlhan Kalaylıoğlu ile yüzleştirilmeye mi? Yine gözleri bağlı olarak bir yerlere mi götürecekler? Bekledim, hiçbir ses çıkmadı. Camların ötesi fırtına. Bütün açık pencereler kapatıldı. Dış kapı yine çakırtılarla açıldı. Tutuklu arkadaşlar havalandırmaya çıkarıldı. Bir astsubay geldi, tanıdım. Geçen tutukluluk döneminde gönderilen paraları bizlere dağıtan astsubaydı. O da tanıdı beni. Yine mi tutuklandın, dedi. Hayır astsubayım, henüz tutuklanmadım, dedim. Sordu, durumu kısaca anlattım. Güldü, gitti. Yüzünde hiçbir kirlilik izi yok. İçinin duru, temiz, hesapsız görüntüsü yüzündeydi. Kendi yüzüyleydi, kullanılmamış bir yüz. Az sonra koğuş çavuşu geldi, aşırı Karadenizli. Bana karşı oldukça iyi ama bu onun iyi olması için yeterli değil. Bakalım, göreceğiz. Kapımın kilidini açtı. Makinenle tıraş olabilirsin, dedi. Elektrik prizini kullanarak mı, dedim. He, dedi. Yüzünde yumuşak bir gülümseme görür gibi oldum. Oysa daha birkaç gün önce sormuştum, yasak olduğunu söylemişti. Az önce gelmiş olan astsubay ona bir şeyler söylemiş olabilirdi. Çantamdan tıraş makinemi alıp koridora çıktım. Fişi prize soktum, makine çalışmadı. Priz bozuktu. Anlaşılan elektrik bağlantısı yoktu, kesilmişti. Böyle bir koğuşta elbette elektrik prizi olamazdı. Bunu o anda düşündüm. Bunu çavuş da biliyor olmalıydı. Belli ki benimle dalga geçmişti. Bozuntuya vermeden kaç günlük sakalımı hücreme döndüm. Çavuş gülümseyen bir yüzle, ''Çık biraz volta at.'' dedi. Buna sevindim işte. Çıktım, hızlı adımlarla 10 dakika kadar yürüdüm. Cezaevi berberini bekleyecekmişim. Birkaç güne kadar gelecekmiş. Oysa tıraş olmak, ayakkabılarını boyatmak gibi tazelerdi benim. Olmadı. Saat 16. Koridor bomboş. Nöbetçi dipte bir yerde oturuyor olmalı. Camlarda fırtınanın sesi. Bir ara kapının alt demirine yığılmış yağ topaklarından birini kibrit çöp ile sıyırmaya çalıştım. Öylesine katılaşmıştı ki üstünden birazını sıyırabildim, çöp kırıldı, vazgeçtim. Az sonra iğrenç, acı, ağır bir koku yayıldı. Oldukça eski bir birikinti olmalı, bir daha dokunmamalıyım o topaklara. Anılarıma dönmek, zaman da öldürüyor, iyi oluyor. Birdenbire uzun köprüdeyim, 6 yaşındayım. Okula başlamadan nasıl oldu bilmiyorum, okumayı çözmüştüm. Okul evimizin hemen karşısındaydı. Uzun köprünün taştan yapılmış çok uzun bir köprüsü vardı. Kasabanın girişinde. Kasabanın çıkışında da diyebiliriz. Mimar Hayrettin yapmış köprüyü. Okula da onun adı verilmişti. Mimar Hayrettin İlkokulu. Oldukça güzel bir kadındı. Okulun öğretmenlerinden biriydi. Sık sık gelirdi evimize. Annem onu çok severdi. Sanırım evli değildi. Onunla karda çekilmiş, kenarları tırtıklı fotoğraflarım vardır. Onun zoruyla ilk çocuk dergisiyle tanışmıştım. Çocuk adlı bu dergi pek ilgimi çekmemişti. Ceza yargıcı olan babam, öğretmenin isteğiyle dergiyi abone yapmış benim. O genç, güzel kadın bir süre sonra beni sınıfına dinleyici olarak götürmeye başladı. Sınıfın en arka sırasında oturtuyordu beni. Öğrencisiymişim gibi davranıyordu bana. Okul hoşuma gitmişti. Belli etmeden okula kaydımı da yaptırmış. Nasıl olduysa saklamış karnelerimi annem. Birinci sınıfı pek iyiyle bitirmişim. İkinci sınıfı da orada okudum. Üçüncü sınıfı okuyacağım yıl Alman askerleri Edirne sınırına kadar gelmişler. Top sesleri evimizden duyuluyordu. Babam bizi acele Ankara'ya, Nurettin dayımın yanına gönderdi. Birkaç gün içinde bütün uzun köprünün boşaltıldığını hatırlıyorum. Tam bir perişanlıktı. Sonradan duyduğumuza göre o günlerde Trakya'nın büyük bölümü boşaltılmış. Babalar çaresiz, kahramanca uzun köprüde kalmışlardı. Çok sıkıntılı bir yolculuk sonunda Ankara'ya ulaşmıştık. Mum Çiçekleri adlı öykümün çıkış noktası bu olmuştu. Uzun köprüden bende kalan o güzel sınıf öğretmeni ablayla çok yakışıklı bir süvari teminidir. Bir de taştan yapılmış, altı göz göz olan o upuzun köprü. Köprünün ancak ortadaki üç gözünden akıp geçerdi. Ergene Nehri. Yakışıklı süvari temini atıyla evimizin önden geçerdi. Bayılırdık ona. Atının üzerinde çok fiyakalı dururdu. Taş döşeli sokaktan atıyla geçerken çıkardığı sesler hala kulaklarımdadır. Lak lak lak lak. Bir gün sokakta oynarken şakırtıları yakınımızda duyunca çil yavrusu gibi kenarlara kaçışmıştık. At deli gibi geliyordu ama üzerinde nedense süvarisi yoktu. Önümüzden yıldırım gibi geçerken yakışıklı temini de ardınca sürüklediğini gördük. Teminin bir ayağı atın üzengisine takılmıştı. Kafası paramparça olmuştu taşlara çarpmaktan. Ağlayacak kadar üzüldüğümü hatırlıyorum. Unutulmaz bir attı adlı öykümde bu görüntüyü kullanmıştım. Pantolonumun genişlemesi durdu ya da ben genişledim. Öğle yemeğinde bir tabak renkli suyla bir avuç pirinç pilavı vardı, yanında da üzüm hoşafı. Renkli suyun sıvı yağlı barbunya olduğunu önce kokusundan, sonra tadından anladım. Hiç tanesi yoktu, her zamanki gibi yine sıcaktı. Hücremde volta atarken artık ayakkabılarımı giyebiliyorum. Tabanlarım pek acımıyor artık. Helanın iyi ki kapısı yok. Yatak uzunluğuna yarım metrelik hela boşluğu da eklenince, küçük de olsa rahatça üç adımlarla dolaşabiliyorum. Ayakkabılarımın sert ökçeli oluşu işime yarıyor, adım seslerim yürüyüşüme uyum getiriyor. İşin garibi, hala temiz sayılırım. Çoraplarım, üstüm başım tertemiz sanki. Lacivert pantolonumu da eski ütü çizgilerini üst üste getirerek, ellerimle hafifçe ıslatıp üstünde gezdiriyor, sonra üst kattaki battaniyenin altına düzgünce yerleştiriyorum yatmadan önce. Bir gün buradan çıkarsam, derli toplu çıkmalıyım, bırakırlarsa. Bir sürü okunaksız, minicik yazılmış sayfayla, özlemle, öfkeyle tabii. O gün biraz tükürük, biraz da üst kattaki battaniye, ayakkabılarımı parlatmakta işime yarayabilir. Muhabiri okulundan buraya getirilirken, son anda oraya kapatıldığını bildiğim odanın kapısında durup astsubaya, sevgili arkadaşım Emir Galip Sandalcı'yı bir kez olsun görmek istediğimi söylemiştim. Astsubay Başçavuş, o şair adam, beni kırmamış, kapısının kilidini açıp Emil'i göstermişti bana. Basamaklarla inilen çukur bir odadaydı Emil. Benden bir hafta kadar önce alındığını biliyordum. Kapıdan bakabildim. Bitkindi. Beni karşısında görünce nasıl sevinmişti. Belli ki çok üşüyordu. Sırtımdan çıkardığım mavi hırkamı ona bırakmıştım. Çok duygulanmıştı. Önce hırkayı kabul etmek istememişti. Valizimde bir hırkam daha olduğunu söyleyince rahatlamış. Hemen gözleri yaşarmıştı yine. Uzaktan gözlerimizle öpüşerek ayrılmıştım oradan. Şu daracık yerde yatakta geçen zamanım ayakta geçen zamandan çok daha az. Hala ayakta yazıyorum, yazabiliyorum. Gördüğüm düşler de dışarıda gördüklerimden çok değişik. Genellikle yükseklerden düşüşlerle biten karanlık düşler. Kapıyı saran kalın zincirin resmini çizdim az önce. Nazım Hikmet'in mahpushanede neden sık sık resim yaptığını şimdi daha iyi anlıyorum. Memleketimden insan manzaralarını neden yazdığını da. O da benim gibi kötü bir ressam olduğu halde vazgeçmemişti resim yapmaktan. Ah ben de o dönemde o güzel insanın yanında olabilseydim. Yürüdükçe köşelerde pamukçuklar uçuşuyor, gittikçe de büyüyüp topakçıklara dönüşüyorlar. Panayit Israti'nin Baraga'nın deve dikenleri gibi. Ne çok sevmiştim o kitabı. Lise son sınıfta okumuştum, hala aklımdadır. Romanya ovalarında Kiribits diye bir rüzgar eser. Rusya'nın uçsuz bucaksız topraklarından kopup gelen buzlu, müthiş bir rüzgardır. Ovadaki kurumuş deve dikenlerini söküp söküp koparır. Dikenler rüzgarın önünde o uçsuz bucaksız ovada birbirine dolanıp büyük toplar halinde yuvarlanıp giderler. Evlerinden kopma vakti, ayrılma vakti, dünyaya açılma vakti gelen ergen çocuklar, yeni yetmeler bu diken toplarından birine tutunup yuvarlana yuvarlana rüzgarla birlikte evlerinden, yurtlarından kopup giderler yeni bir dünyaya. Roman böyle başlar. Benim İstanbul'dan, evimden, fakültemden, sevgilimden kopup gidişim gibi. Hücremdeki topakçıklar da o deve dikenlerinin oluşturduğu toplar gibi gittikçe büyüyorlar ama beni alıp yeni, başka bir dünyaya götüremiyorlar. Çok hafifler, toz rengindeler, beton rengindeler. Ayağımı duvar boyunca sürüyorum yerde, ezilip yuvarlanıp kalın bir sicime dönüşüyorlar. Sürükleyerek hela aralığına götürüyorum. Bardakla helanın taşlarına sular atıyorum. Suyla birlikte eriyip akıyorlar karanlık deliğe. Bir başka dünyaya gidiyorlar sanki, tıpkı Baraga'nın deve dikenleri gibi. Geç be zalim saat, hızlan biraz. Anılarıma dönüyorum yine. İkinci Dünya Savaşı'nın annemle beni uzun köprüden koparıp Ankara'ya dayımın yanına sürükleyişini. Ne sevmişimdir Nurettin dayımı. Köy rengi föt şapkasıyla, uzun boyuyla onu James Stewart'a çok benzetirdim. Babam bir süre sonra uzun köprüden ayrılmış, ağır ceza mahkemesi üyesi olarak atandığı Bolu'ya gitmişti. Geldi bizi de aldı. Bolu korkunç bir deprem geçirmişti. Otobüsle kente girişimizi hatırlıyorum. Korkunçtu. Bombalanmış gibiydi koca kent, filmlerdeki gibi. Büyük yapıların hepsi yerle bir olmuştu. Tek katlı, iki küçük odası olan, daha yapımı tamamlanmamış, dış duvarları daha boyanmamış beton bir ev bulup kiralamıştı babam. Büyük adliye binası da yerle bir olmuştu. O zamanlar bana bu hastalığın kimden ne zaman bulaştığını hatırlamıyorum. Pul toplamaya başlamıştım. Adliye binasının yıkıntıları arasında dosya yığınlarını içinden koparıp biriktirdiğim pulların posta pulu değil, koleksiyon dışı haş pulları olduğunu yıllar sonra anlamıştım. Bolu'da yaşadığım, unutamadığım bir gün. Sokaktan geçen bir köylüden sapsarı taze tereyağı almıştı annem. Taze ekmek dilimlerine o sapsarı tereyağını sürüp üzerine de tuz döküp yemeye bayılmıştım o gün. Durmadan içeriye giriyor, annemden tereyağlı bir dilim daha istiyordum. 4-5-6 dilim derken içeride kıyamet kopmuştu. Babam banyodan çıkmış anneme bağırıyordu. Annemin bana tereyağlı ekmek yetiştirmekten, babamın banyodan istediği bir şeyi geciktirdiği için azarlandığını anladığımda iş işten geçmişti. Olay büyümüş, kavgaya dönüşmüştü. Böylesi kavgalar çok olurdu bizim evimizde. Çok acı verirdi bana. Çocukluğum sık sık bu kavgaları, sonra da uzun süren küskünlükleri gözlemekte geçmiştir. Ama o günkü kavga, alıştığım kavgaların da ötesinde gelişmiş. Babam giyinip hızla evden çıkıp gitmiş, bir daha da dönmemişti. Günlerce o basık tavanlı küçük beton evde, babasız geçen günlerin bize yaşattığı sıkıntıyı hatırlıyorum. Babam çıkıp doğruca Ankara'ya gitmiş. Ne yaptıysa başka bir kente atanmayı becermişti. Biz de eşyaları toplayıp yeniden Ankara'ya, dayımın yanına dönmüştük. 3. sınıfa Çankaya İlkokulu'nda başlamıştım. Okulumuz Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün köşkünün az ötesindeydi. Tevzi Çakmak'ın torunu da bizim sınıftaydı. Sınıfın en irisi, en sevimsiziydi. Beyaz etli, bacakları lop lop bir oğlandı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Mete'ydi diye isim geliyor. O günden beri karşıma ne zaman beyaz bacaklı, lop etli, al yanak biri çıksa adının Mete olabileceğini düşünürüm. Fevzi Çakmak'ın da kim olduğunu çok sonra öğrendim. Sonradan hakkında okuduklarım Fevzi Çakmak'ı hiç sevdirmedi bana. Tıpkı torunu Mete gibi. O zamanlar ben de herkes gibi askılarını iki kolumdan geçirdiğim sırt çantamla yürüyerek giderdim okuluma. Evimiz Kabaklıdere'de, Alman Büyükelçiliği'nin o kocaman bahçesinin hemen arkasındaydı. 4 katlı bir apartmandı. Oturduğumuz daire apartmanın giriş katındaydı. Apartmanın adını da hatırladım. Artman Apartmanı. Belleğim çok zayıftır ama hatırlıyorum. Ev sahibi Niyazi Apman Bey bizim üst katımızdaki dairede otururdu. Okulun dağılacağı saatlerde İsmet Paşa siyah arabasıyla köşke gelirdi. Yarım saat kadar sonra Paşa'nın kızıyla birlikte köşkün arka kapısından iki güzel atın üzerinde at binicisi kılıklarıyla çıkacaklarını bilirdik. O gün de onu yine yakından görebilmek için 3-5 çocuk koşa koşa köşkün arka bahçe kapısına gitmiş çıkmalarını beklemiştik. Az sonra kapı açılmış, baba kız atlarıyla önümüze belirmişlerdi. Onları saygıyla selamlamıştık. İsmet Paşa atından uzanıp başımı okşamıştı yanımdan geçerken. Ne kadar sevinmiştim. Sonra da atlarını mahmuzlayıp yokuş aşağı inmeye başlamışlardı. Ben de öbür çocuklar gibi yokuş aşağı arkalarından koşuyordum. Ayağımın o kocaman taşa nasıl takıldığını hatırlamıyorum. Havada uçtuğum, yere düştüğüm aklımda. Bir de İsmet Paşa'nın atıyla dönüp yanıma geldiği, inip beni yerden kaldırdığı. Bayılmışım, alnım yarılmış, beni nereye götürdüklerini, başımı nerede sardırdıklarını hatırlamıyorum. Kendimi evimde, yatağımda bulmuştum. Başım sargılar içindeydi. Yıllarca alnımda kalan küçük bir çıkıntıyla yaşadım. İsmet Paşa'nın anısını taşıyan bir çıkıntıyla. Şimdi izi bile kalmadı. Savaş yılları Ankara korkunç bir kışı yaşamıştı. Oturduğumuz apartmanın arkası tıpkı İsmet Paşa'nın köşkünün arkası gibi dimdik bir yokuşla aşağıdaki boş valiye iniyordu. Bütün çocuklar sokakta karların içindeydik. Hiç unutmam, annemin ördüğü, gözlerimle ağzımı birer delikle açıkta bırakan yün başlık geçirmiştim başıma. Çocuklardan çoğunun kızağı vardı. Kızaklarına birerli ikişerli oturup kendilerini bir bıraktılar mı hızla vadinin ortasına kadar iniyorlar. Sonra da sabırla kızakların iplerinden tutup ağır ağır yukarı tırmanıyorlardı. Hayranlıkla onları izliyordum. Annem bir gün sabahtan akşama kadar çalışıp tahtadan bir kızak yapmıştı bana. Çok becerikli bir kadındı. Bu türlü işlere eli çok yatkındı. Kızağın yere basan yerlerine de nereden bulduysa ince uzun teneke bantlar çakmıştı. Sokağa birlikte çıkmıştık. Beni sımsıkı giydirmişti. Kızağımın üzerine oturuşum muhteşemdi. Eski Roma'daki iki tekerlekli atlı savaş arabalarına oturmuş gibiydim. Sonra beni arkamdan hafifçe itmişti. Bir fırtına gibi inmiştim vadiye. Çevremdeki en hızlı kızağa sahip olduğumu anlayınca kendimle de, annemle de, kızağımla da çok övündüğümü hatırlıyorum. Benim için müthiş bir gün olmuştu. Kızağımı sevdiğim bir arkadaşıma vermek de çok mutlu etmişti beni, çok keyiflenmiştim. Her gün okuldan döner dönmez kızağımı alıp sokağa fırlıyor, vadiye bir inip bir çıkıyordum. Günlerce sürmüştü bu karlı, kızaklı şölen. Kaldığımız apartmanın tam karşısında tel örgülerle çevrili Alman Büyükelçiliği'nin o çok büyük bahçesi Almanlarla doluydu. Savaş tutsakları gibiydiler. Tel örgülerin dışında 20'şer metre aralarla silahlı erlerimiz nöbet tutuyordu. Almanlar bahçelerinde gözaltındaydılar. Dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu bahçede durmadan bolta atıyorlardı. Biz çocuklar tel örgülerin dışından merakla onları gözlüyorduk. Onlara acıyarak bakıyorduk. Tel örgülere yaklaştırılmıyorduk. Nöbetçiler bizi azarlıyorlardı. Yine de ara sıra nöbetçileri lafa tutup birimiz tel örgüye sokuluyor, içeridekileri yiyecek bir şeyler atıyorduk. Bunu başarmak bize müthiş bir mutluluk veriyordu. Bir sabah kalktığımızda korkunç bir görüntüyle karşılaştık. Anlatılmaz bir kıştı. Her yer buza kesmişti. Bahçede tek bir Alman yoktu. Birden nöbet tutan erlerden birinin donarak öldüğünü anladık. Silahı hala omzundaydı. Dimdik ayaktaydı. Oyuncak kurşun asker gibiydi. Ölmüş olduğunu anlayınca büyük bir panik yaşadık. Evlerimize koşup durumu anlattık. Az sonra bütün çevre apartmanların sakinleri koşup geldiler. Donmuş asker heykelinin çevresinde büyük bir kalabalık birikti. Tel örgülerin içi de Almanla dolmuştu. Şaşkındılar. Askeri bir araba geldi. Donmuş askeri yapıştığı yerden koparıp silahıyla birlikte dimdik yatırıp omuzlarında arabaya taşıdılar. Savaş denilen şeyi orada biraz kavrar gibi oldum. O gün yaşadıklarımı Nurettin dayıma çocuk gözlüğümde bütün gece boyunca bütün ayrıntılarıyla uzun uzun anlatmıştım. Nurettin dayım oldukça uzun boyluydu. Kafası genç yaşta damdazlak kalmıştı. Bu yüzden belki de yaz kış füme şapkasını giymeden sokağa çıktığını hiç görmedim. Evde o kocaman ayaklarına geçirdiği siyah terlikleriyle, düz mavi pijamasıyla şimdi bile gözümün önünde. Hiç de küçük sayılmayacak bir kitaplığı vardı. Kitapla tanışmam dayımın evinde oldu. Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, Balzac'ın kitaplarıyla ilk orada karşılaştım. Bana kitap sevgisini dayım aşılamıştır. Pitigrilli'nin Türkçe'ye çevirmiş bütün kitapları vardı kitaplığında. Bütün Pitigrilli kitaplarını çevirenin adını da unutmadım. Avni İnsel'di ama neden bilmem bugüne kadar Pitigrilli okumak hiç aklımdan geçmedi. O günlerde okumaya çalıştığımı hatırlıyorum. Hoşlanmamıştım sanırım, anlayamadığımdandır belki de. Çocuk Haftası adlı bir çocuk dergisi çıkmaya başlamıştı. Dayım alıp getirmişti. Çok sevinmiştim. İlk sayısında Kemalettin Turcu'nun Zavallı Büyük Baba adlı bir romanı yayınlanmaya başlamıştı. Her hafta dergi elime geçtikçe açıp ilk onu okuyordum. Haftada bir dergiyi dayım eve getirince mavi pijamalarını giyip koltuğa oturuyor, dergiyi baştan sona önce o okuyordu. Çıldırıyordum ama belli etmiyordum. Bana okumayı sevdiren, bana okuma tadını ilk veren Kemalettin Turcu olmuştur. Babamın Muğla'ya atandığını neden sonra öğrenmiştim. Babama mektuplar yazmaya başlamıştım. Yazdığım mektupları önce anneme okuyordum, o da babama postalıyordu. Bu mektupların babam üzerinde büyük etkisi oldu. Dayanamadı, bizi yanına çağırdı. Çocukluğum boyunca annemle babam arasında hep arabulucu oldum. Öyle ki sanki bana güvenerek küserlerdi. Bu üniversite ikinci sınıfa kadar böyle sürdü. Sonra bıktım, yenildim, onları terk ettim. Oysa küçükken ne kadar utangaç bir çocuktum. Evin tek çocuğuydum. Uzun köprüdeyken eve bir konuk gelmesin, benim sığınak yerim yemek masasının altıydı. Uzun masa örtüsü beni konuklardan gizlerdi. Muğla benim için iki önemli olayı içinde taşır. İlki, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi, Almanya'nın teslim oluşu. İkincisi, çocukluktaki ilk aşk. Yıl 1945, 10 yaşındayım. Bir akşam babamın eve gelmeyip savaşın bitişini arkadaşlarıyla birlikte kutlayacağı haberini mübaşir gelip haber vermişti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin ne anlama geldiğini babam ancak ertesi gün anlatabilmişti bana. Babamı uzun köprüde bırakıp Ankara'ya gidiş nedenimiz de böylece aydınlanmış oldu. Almanlarmış bizi uzun köprüden kaçırtan. Ne garip, okuduğum sınıflarda bu büyük savaşla ilgili bize hiç bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Böyle bir şey olsa babamın ertesi sabah bana sevinçle yaptığı açıklamalar o kadar şaşırtmazdı beni. Babamın anlattığı Hitler'i hiç sevmemiştim. O gün okula giderken sokakların, evlerin, dükkanların bayraklarla süslenmiş olduğunu görmüştüm. Tam bir bayram yaşanıyordu. Kahrolsun Hitler'di. Bu bayram günlerce sürdü. Babamla birlikte radyo başında haberleri dinliyorduk. Babam bana açıklamalar yapıyordu. Duvarlara Hitler'in ezildiğini simgeleyen afişler asılmıştı. İsmet Paşa bizi savaşa sokmamıştı. Hitler yenilmişti. Ben 4. sınıftaydım. Babam İsmet Paşa'yı neden bilmem çok severdi. Hiç sormadım ama bana İsmet Paşa'nın oğlunun adını koyuşu sanırım bu yüzdendi. Erdal.